nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz, merhaba.
Efendim, günaydın. Günaydın. Sabahlar cümleten, evet.
Evet, bugün konularımız nedir?
İki konumuz var. Bir tanesi bu koronavirüs sonrası Avrupa Birliği ülkelerinde ekonomiyi kurtarmak üzere ortaya çıkan, sunulan, teklif edilen planlarla ilgili bir tartışma. Hoş, bize bir faydası yok tabii Türkiye olarak ama Türkiye tamamen dışında kaldı bu yardım paketlerinin maalesef. Bu da tabii işte Avrupa Birliği ile olan ilişkimizin ne kertede olduğunu bir kez daha gösteriyor maalesef yani.
Evet, bu çok kötü bir durum.
Tabii. Şimdi Fransa ile Almanya, hatta bizzat Merkel ve Macron, bir hafta falan oluyor, 500 milyar avroluk bir toparlanma planı sundular. Ve muazzam bir rakam ama önemi esas şurada. Zira Almanya yakın zamana kadar ayak diriyordu. Yani bu işte, o kadar da ihtiyaç yok, yok işte başka türlü yapalım falan diye. Özellikle iki tane büyük AB üyesi ülkenin yardımına gelme konusunda çok şeydi yani, yavaş hareket ediyordu. İtalya ve İspanya'dan bahsediyorum. Koronavirüsten en büyük silleyi yiyen iki ülke, Fransa da dahil buna tabii. Ve sonunda anlaşılan o ki ikna olmuşlar ve 500 milyar avroluk bir plan birlikte sundular. Ve biliyorsunuz herkesin açığı var. Almanya'nın fazlası var ve senelerdir var. Yani, evet. Ve o parayı bir türlü harcamıyor. Ne yapacaksa. Öbür tarafa mı götüreceksin derler ya, öyle bir laf vardır Türkçe'de. Evet. Ondan sonra nihayet harcamaya razı olmuş. Fakat bu sefer bu frugal four tabir edilen tutumlu dörtlü, yani Avusturya, Danimarka, Hollanda ve İsveç, bunlar dört küçük AB üyesi ülke, bunlar bir karşı öneriyle ortaya çıktılar bu 500 milyar avronun açıklanmasından hemen sonra. Ve yani bunun kabul edilemeyeceği, çünkü sonuçta bu bir Avrupa Birliği planı, programı olacak ve razı değiliz diye ortaya çıktılar. Bunlar mali muhafazakar ülkeler. Aslında Almanya da öyle tabii ama şimdi bu anlaşamadıkları en önemli nokta rakam da değil, iki çok önemli husus var. Bir tanesi bu paranın nereden bulunacağı. Yani ülkeler mi verecek yoksa para piyasalarından mı kaldırılacak? O konuda bir anlaşmazlık var. Yani Avrupa Birliği bütçesine katkı üzerinden mi yürüyecek? Yoksa bildiğin yani Tahtakale'den gidip parayı bulup mı dağıtacaklar? Yani bu konuda bir şey var, bir anlaşmazlık var. İkincisi de borçların ortaklaştırılması. Çünkü sonuçta bu paralar hibe olarak değil, daha ziyade şey olarak dağıtılacak. Yani destek olarak, ama neyse, sıfır faizli tabii. Destek olarak da dağıtılacak ama bu kaynak Avrupa Birliği'nin borcu haline mi gelecek, yoksa alan ülkelerin borcu haline mi gelecek? Yani burada büyük bir anlaşmazlık var. Mütüalizasyon dedikleri, yani 27 ülkenin ortak borcu. Şimdi bu dört tutumlu ülke ve mali muhafazakar olarak bilinen dört tutumlu ülke, aslında Finlandiya da var tabii. Ama o sesini çıkarmadı bu sefer, ilginç. Yani Almanya'nın yolundan gidiyor demek ki. Bunlar asla razı değil. Ne Avrupa Birliği'nin daha üzerinde karar verilmemiş 2021'den itibaren başlayacak 7 yıllık bütçesine, Avrupa Komisyonu'nun bütçesine katkıda bulunmak istiyorlar. Ekstra bir katkıda bulunmak istiyorlar. Ne de bu paranın kendi ceplerinden çıkmasını istiyorlar. Yani daha doğrusu çıkmamasını istiyorlar. Dolayısıyla burada bir anlaşmazlık var. Bakalım ne olacak? Yani Almanya ve Fransa ağır top tabii. Bir de şöyle bir sorun var. Bu Avrupa'nın oldu mu olası? Yani başından beri, yani 1950'den bu yana var olan bir sorunu. Küçük devletlerle kendilerinde daha fazla hak gören büyük devletler arasındaki çekişme. Dikkat edersen bu Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç küçük ülkeler. Öbür ikisi dev. Ve hep kendilerini Avrupa Birliği'nin motoru olarak, dinamosu olarak gösteren, öyle görülmeyi seven ülkeler Almanya ile Fransa. Yani mesela İtalya ile İspanya bile yok bu itiş kakış içerisinde. Şimdi bakalım ne olacak? Yani böyle bir anlaşmazlık var. Herhalde bir orta yol bulacaklar her zaman olduğu gibi. Yani
Ben de buna bir şey ilave edeyim izninle. Çok ilginç bir skandal haberi vardı Guardian'ın özel haberi. Avrupa Birliği'nden bahsederken 2017'de yeni tip bu koronavirüsün çıkmasından daha 3 yıl önce pandemi çıkmasına fırsat vermeyecek şekilde bu gibi virüs gibi patojenlere karşı süratle aşı geliştirelim diye bir öneride bulunmuşlar. Çok önemli aslında, çünkü yenilikçi ilaçlar girişimi diye bir şey var.
Evet.
Avrupa'da daha iyi ve daha güvenli tedaviler geliştirilsin diye. Yani hem Avrupa Birliği'nin icra organı Avrupa Komisyonu da var bu işin içinde.
Tabii.
Hem de ilaç sanayi temsilcileri ve bu yenilikçi ilaçlar girişiminde IMI diye, IMI diye şey yapılıyor. Bayağı gerçek bir salgın patlak vermeden önce aşı geliştirelim ve onaylayalım, kolaylaştıralım, hızlandıralım demişler. Reddedilmiş. Niye biliyor musun?
Neden?
İlaç, çünkü GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Lilly, Johnson & Johnson gibi devlerin yer aldığı Avrupa İlaç Sanayileri Federasyonu yetkilileri olmaz demiş. Pandemiye küresel çapta gafil avlanılması, ilaç şirketlerinin kronik hastalıkların tedavisine kıyasla daha az karlı olduğu için kabul edilse bambaşka olacaktı. Rezaletin büyüğü yani, ama işte böyle.
Senin sağlığında mı uğraşacak? Adam para kazanıyor yani. İki şey birbirini karıştırmayalım öyle. Lütfen. Şimdi bu bütün bu ortalıkta havada uçuşan milyarlar, trilyonlar falan, yani ekonomiye desteğin bir temel eksiği daha var. Yani üzerinde yeterince düşünülmemiş bir boyutu daha var. O da eski tas eski hamam. Yani ve bütün çevreyi mahveden endüstriler, sanayiler her türlü desteği alacaklar. Başta mesela uçak sanayi.
Uçak sanayi, evet. Onun mesela, üzerinde de biraz durmaya çalışıyoruz. Tam
yani hiçbir ders çıkartılmamış. Halbuki yani istedikleri kadar uçak sanayilerine de destek versinler. Mesela Lufthansa 9 milyar avro aldı geçen gün. Avrocuk aldı. Yani insanlar uçağa binmeyecek ki. Böyle bir şey var yani, onun bile farkında değiller. Yani eskisi gibi hop hop uçağa binip dünyanın öbür tarafına gitmek falan herhalde bitti. Dolayısıyla yani ne kadar plansız ve programsız bir iş yapılıyor. O da yani...
Ama kar önemli. Bir ilavede daha bulunayım bu sefer.
Bunun karı bile yok ayol. Bu sadece şey yani, bu sokağa atılmış para yani. O şirketler batık.
Şirketler para kazanmalılar. Para. Yanlış söyledim. Kâr değil, sadece para.
Para tabii.
Alberta'dan da çok güzel bir haber var. Kanada'dan. Canadian Press'ten, Globe and Mail'den bir haber. Mükemmel bir haber bu da. Amber Bracken imzalı. Kanada bunu Greta Thunberg ve Bill McKibben internet sitelerinde gösterdiler de öyle fark ettim ben de. Alberta'nın enerji bakanı tam da işte bu petrol boru hatlarını, tar sands denen şeyleri inşa etmenin için ideal zaman olduğunu söylemiş. Çünkü Covid-19 kısıtlamaları protestoyu imkansız kılıyor. Açıkça söylemiş. Sonia Savage diye genç bir hanım bakan. Bir kere dürüst davranmış işte. Alberta Enerji Bakanı yaşasın Covid-19 demiş. Şey yapılamıyor. Vallahi aynen böyle bir haber var. Amber Bracken imzalı.
Distopya böyle bir şey demek ya. Ama gerçek yani. Distopya falan da değil yani. Bildiğin gerçek. Evet,
dürüst.
Yani. Evet.
Ama zaten şimdi... uzun süreden beri dünya liderleri de böyleler. Hiçbir şeyi saklamıyorlar. Açık açık söylüyorlar.
Evet, evet.
Evet. Hatta tweet atıyorlar dediğin doğru.
Evet.
Şimdi gelelim ikinci konumuza. Yani daha bu pilav çok su kaldırır herhalde. Bu Covid sonrası ekonominin hali pür melalini daha çok konuşacağız herhalde.
Evet.
Çünkü ortada bir şey de yok yani. Daha açılmadı daha ortalık yani. Tekrar iktisadi faaliyet başlamadı. Kim bilir ne olacak daha. Peki dev bir işsizlik var mesela ortalıkta. Her yerde. Evet.
Onlar şimdi gelelim. Geçer.
Öyle mi? Peki iyi o zaman. Geçerse tamam. Üflesek geçer mi?
Geçer.
Peki. Şimdi gelelim ikinci konuya. Bu Global Peace Index, küresel barış endeksi diye bir klasman, bir sıralama var malum. Epeydir yapılıyor bu sıralama. Avustralya çıkışlı, enteresan bir girişim bu. Akademi çıkışlı değil, bir iş adamının başlattığı bir girişim bu. Her yıl Temmuz ayında yayınlanıyor. 2020 raporu daha yayınlanmadı ama önüme geldi 2019'un ki. O da yeterince, en azından Türkiye açısından manidar. Biraz onu işleyelim diyorum. Şimdi 2019 raporunda 163 ülke 24 farklı kritere göre sıralandırılıyor. Bu 24 kriter arasında yani barışla ilgili veya barış olmayan ortamlarla ilgili askeri harcama var, insan haklarına saygı var, terör riski var, cinayet oranı var, yolsuzluk, siyasi istikrar, uluslararası ilişkiler, iyi mi kötü mü, ilk öğrenime erişim imkanı, bireysel silahlanma düzeyi, her 100 bin kişiye düşen silah sayısı, bireysel silah, güvenlik güçlerinin büyüklüğü, boyutu, her 100 bin kişiye düşen polis ve asker sayısı gibi son derece anlamlı 24 tane farklı kriter üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Ve geçen Temmuz'da yayınlanan son rapor, yani şimdi önümüzdeki aylarda izlemek lazım, çıkacaktır, hazırlanıyordur rapor. Bu 163 ülke üzerinden Türkiye sizce kaçıncı?
Ben biliyorum, söylemeyeceğim.
Peki. 100 kopya çek
diyerek ben bir şey
biraz iyimser oldu. 152. 152.
Bayağı fark var yani. Ben bildiğim için söylemedim hiç. Oyun bozanlık etmeyeyim.
100. sırada Gine var, Gine. Böyle o böyle Afrika'da hiç hayatlarında bilmedikleri ülkelerin o tuhaf adlarını hep karşılaştırırlar ya, Uganda falan diye böyle herkes.
Evet.
Uganda mı burası falan? Uganda 105. mesela. Ondan sonra ya be, Uganda mı burası derler ya böyle.
Evet.
Üstüne basa basa. Şimdi bu ilk sıralara bakıyoruz. Tabii hep malum ülkeler. İşte İzlanda, Yeni Zelanda, İşte Portekiz, Avusturya, Danimarka, Kanada, Singapur, Slovenya, Japonya, Çek Cumhuriyeti, efendim İsviçre, İrlanda, Avustralya falan gibi manasız ülkeler. Bunlar hep birinci sırada oluyor zaten. Bıktık yani. Ondan sonra ama Türkiye'nin grubu şahane. Hakikaten en kötü grupta Türkiye, kırmızı noktayla. 148'den başlıyor. Üstündekileri söyleyeyim. Nijerya, Kuzey Kore, Ukrayna, Sudan, ondan sonra Türkiye. Altında da Pakistan,
Rusya. Onu soracaktım ben de. Esas önemli olan alttaki 3-5 ülke kim onlar diye.
Pakistan, Rusya.
Rusya daha mı aşağıda Türkiye'de?
2 aşağıda, evet. Devamlı savaşıyor. Kongo Cumhuriyeti, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somalya, Irak, Yemen, Güney Sudan, Suriye ve Afganistan. O gruptayız. Ne oldu? Sesiniz, sözünüz kesildi. Beğenmediniz
kesildi.
Ya.
Kesildi
Allah
hakikaten.
Allah. Ne var ya? Yani, evet, yani hep bunlar, baştan mı birinci olacağız? Hep yani.
Yemen, Güney, Irak gibi zaten artık ülke olmaktan çıkmış. Orta Doğu'da savaştan tabii, bu yana artık tabii. Güney Sudan'ı da sürekli savaşta
Suriye bir yer öyle, olduğu Afganistan
için
zaten
Libya'da
öyle,
öyle Afganistan da öyle.
Tabii.
Afganistan tarihin belki de en uzun süren savaşlarından tabii. birinin içinde.
80 kaç sene oldu? 80 2000, 40 sene 40. Bir,
evet 40 sene.
40 sene. Şimdi bu meyanda bu bireysel silahlanmaya bakalım isterseniz geriye kalan 10 dakikada. Bu da kriterlerden bir tanesi. 100 bin kişiye düşen bireysel silah sayısı dikkate alınıyor bu küresel barış endeksi sıralamasını yaparken. Birleşmiş Milletler'in küçük ve hafif silahların artışını önleme amacıyla geliştirdiği bir eylem planı var ve bunun danışmanlığında AGİT yapıyor. Bunlarla ilgili bir çalışma Türkiye'de hiç yok. Bu bilgilerin hepsini Umut Vakfı'ndan topladım bu arada. Türkiye'de en hayırlı işlerden birini yapan vakıftır malum. Yani bireysel silah karşıtı ve farkındalık geliştirmek üzere çalışır yıllardır.
Evet, biz de takip etmeye çalışıyoruz.
Tabii rakamlar çok anlamlı. Hele bu Türkiye'nin gergin ortamında belki bunları hatırlatmak çok manalı. Çünkü yani çok çarpıcı. Şimdi Cennet Vatan'da 2,5 milyonu sadece ruhsatlı olan 8 milyon silah var. Belki artmıştır şimdi. Bir de bu bir kaybolan silahlar vardı biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra. Yani askeriyenin ruhsatında olan, şeyinde olan, kayıtlarında olan silahlar kaybolmuştu. Şimdi 60'tır herhalde diyorum. Ama 8 milyon hesaplanıyor. Şimdi bu korkunç bir rakam. Çünkü kadın ve çocukları saymazsan her üç erkekten birinde ateşli silah var demek bu. Aşağı yukarı. 8 milyon.
Tabii bu silahlar eğer Türkiye'deyse.
Niye, nerede olacak ki? Silah Türkiye'den bahsediyor.
Hayır, bu kaybolan silahlardan
bahsediyor. Ha, tabii o da ayrı. Canım yani Libya'ya, tabii, Suriye'ye silah yollamak için onu kaybetmeye gerek yok ki zaten. Resmen yollanıyor yani. Bilmiyorum, evet. Cinayetlerin %60'ı ateşli silahlarla işleniyor. Evde silah bulunması ev halkından birinin cinayet, intihar, kaza gibi nedenlerle ölmesi riskini %40 arttırıyor. Evde silah iyi bir şey değil yani. Özdeş. Ondan sonra. Şimdi tartışma, kıskançlık, namus gibi önceden tasarlanmamış olaylarda silah kullanımı %90. Trafikteki milyonlarca sürücünün %8'i ciddi seviyede agresif. Şimdi biraz koronadan dolayı trafik hafifledi ama ateşli silahların %80'i her an belde, el altında, yastık altında ve çekmecede muhafaza ediliyor. 280 ila 300 bin arası aracın torpidosunda da kullanıma hazır şekilde bekliyorlar. Nasıl? Dikkat edin evet. Trafiğe. Evet. Silahla işlenen her 10 cinayetten biri trafikte gerçekleşiyor. Bir bilgi daha var. Bu Bakırköy Psikiyatrik Polikliniğine silah ruhsatı için başvuran 800 kişide yapılan bir test bu. Bir kişide birden fazla kişilik bozukluğu olmak üzere %50'sinde histriyonik, yani her ortamda dikkat çekmek için her olanağı kullanan tipler ve %42'si de obsesif kompulsif, %31'i pasif agresif ve %23'ü bildiğim paranoyak. Silah ruhsatı için başvuranlar bunlar. Vermişler mi ruhsatları onu bilmiyoruz tabii.
Vermemişlerdir tabii.
Sence vermemişler
mi? Paranoyaklara ruhsat verilir mi? Obsesif kompulsiflere ne diyorsun?
Ya hadi onlar ya yani bildiğimiz böyle laflar milletin işte bilip bilmeden de kullandığı laflar ama bu histriyonik nasıl? %50.
Histriyonik ha?
Evet. Her ortamda dikkat çekmek için her olanağı kullanan. %50. Yani her an saydırabilir. Çıkarttım falan. Ya düğünde, bayramda, evet. Kızdığında, hoşuna gittiğinde falan.
Onların başka bir adı da var.
Ne?
Maganda.
İşte evet yani bu tıbbi adı. Evet, Temmuz 2020'deki Küresel Barış Endeksi raporunu heyecanla bekliyoruz. Bakalım Türkiye 163 ülke arasında 152. sırasını muhafaza etmiş mi yoksa ben iyimser değilim yani. Oh. Evet bakalım.
Bakalım
evet.
Takibi alacağız.
Peki.
Peki o zaman.
İçin daraldı sana... bakıyorum. İçin daraldı.
Evet sana güzel bir fırsat ve tanıyorum ama kurtulmak için ortamda.
Lütfen. Lütfen.
Barış'a bir şans tanı şarkısını eğer kabul edersen John evet. Lennon'dan Give Peace a Chance çalıyoruz sana.
Vallahi Yoko yani bu çok yakıştı. Evet yani küresel barış indeksindeki halimizi anlattıktan sonra bundan daha iyi bir
şans ver.
Evet bundan daha iyi bir seçki olamazdı. Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Çok teşekkürler bize de.
Görüşmek üzere.
Hayırlı günler.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.